Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 15.
Kızılderilileri acımadan öldürülmüş. Emily Villa teyzem çok anlatırdı. Del Hancock'tan daha kara, daha parlak gözlü bir kimse yokmuş. Bakışları ise bir kartalınkinden daha keskinmiş. O zamanın göreneklerince düello da yaparmış ve hiçbir şeyden korkmazmış. Sadie tam anlamıyla güzel kadınmış. Aklına öyle bir çelmiş ki adam çılgın gibi aşık olmuş ona. Ama teyzem belki de kendine güveni eksik olduğundan benim gibi kolay kolay evet dememiş. Del Hancock artık dayanamamış. Bir akşam at sırtında fırtına gibi teyzeme gitmiş. Sadie demiş, yarın benle evleneceğine söz vermez misiniz? Bu gece ağırda canıma kıyarım. Dediğini yaparmıştı ve Sadie bilirmiş yapabileceğini. Bu yüzden hemen razı olmuş evlenmeye. O devirde işler hızlı yürüyormuş değil mi? Mary burnunu çekti. Sanmam dedi. Sen de Billy ile tanıştıktan ancak bir hafta sonra nişanlandın. Oysa Billy karısı olmaya yanaşmazsan çamaşırhaneye gidip kendini öldüreceğini söylemiş değildi sana. Ben buna meydan vermedim ki. Her neyse. Del Hancock'la Sadie ertesi günü evlenmişler ve teyzem ölünceye dek mutlu yaşamışlar. Karısının ölümünden sonra Del Hancock yeniden orduda görev almış ve General Custer'la birlikte Kızılderililer tarafından öldürülmüş. O dönemde yaşlı bir adamdı ama can vermeden önce bol bol Kızılderili öldürdüğüne eminim. O yaratılıştaki adamlar dövüşe dövüşe ölürler ve ölümlerinin sırrını kendileriyle birlikte mezara götürürler. Ben küçücüktüm. O Stanley'i tanıdığım zaman ender görülen şanslı kumarbazlardan biriydi. Bir akşam bir demiryolu memuru oyun masasında onu sırtından vurup öldürdü. 2 saniye içinde öldü ama cızlamı çekmeden önce kendi katilini 3 kurşunla yere sermesini de becerdi. Ben kavga dövüşten tiksinirim dedi Mary. Sinirlerim bozulur. Bert ne zaman hır çıkarmaya heveslenirse yüreğim oynar. Dövüşmenin ne anlamı var canım? Saxon. Ben dövüşmekten hoşlanmayan bir erkeği hiç adam yerine koyamam karşılığını verdi. Eğer bizden öncekiler dövüşmekten hoşlanmış olmasalardı bugün biz var olmazdık. Bert Saxon'dan yana çıktı. Bütün savaşçılık yeteneklerini bulursun Billy'de. Tam bir Mohikan. Kızdığı zaman hiç üstüne varmayacaksın. Doğru dedi Mary. Konuşmaya hiç katılmayan Billy birden ayağa fırladı, mutfağa bir göz attı, koridora geçti, odayı döndü, oradan mutfağa gitti. Sonunda mutfağa bitişik öbür odaya girdi. Bert, canınız ne yemek istiyor bakalım diye sordu. Kasap bıçağı görmüş bir tavuğa benziyorsunuz. Sizi tedirgin eden ne söylesenize. Arkadaki odaya konacak yatağı düşünüyordum da. Yok ki ısmarlamadık dedi Saxon. Peki yarından tez yok ben ilgilenirim onunla. Bert, iki karyolaya ne gerek var diye sordu. İkinize bir karyola yetmez mi? Mary söze karıştı. Sen sussana Bert, insanı kızdırma. Bert gülümsedi. Sakin ol Mary. Her zaman yaptığın gibi yine görevin olmayan şeylere karışıyorsun. O odayı döşememize gerek yok dedi Saxon Billy'ye. Bu yüzden böyle bir şey düşünmedim. Parayı daha güzel bir halı ve bir soba almak için harcamayı iyi tuttu. Billy Saxon'a yaklaştı, onu sandalyeden kaldırdı, dizlerini alıp oturdu. Çok iyi yapmışsın güzelim ve böyle yapmana çok sevindim. Her zaman her şeyin en iyisine sahip olacağız ama yarın akşam Salinger'a gelmeni istiyorum. Bu oda için güzel bir yatak takımı ve 2 tane halı alacağız. En iyisinden hem. Öyle aşağılık mal isteme. Saxon uyardı. En az $50 patlayacak bizi. Billy başını salladı. Ne olursa olsun. Evet, $50 patlayacak. 1 kuruş aşağı olmaz. Ama hiç değilse en iyisinden olacak. Boş bir odaya neye yarar ki? Tüm evin görünüşünü bozar. Kurmakta olduğumuz şu küçük yuva günden güne gittikçe içinde yaşanması insana zevk veren bir yer olmak yolunda. Atları sürerken hazırladığımız evin rahatını düşünüyorum hep. Evlendikten sonra her şeyi olduğu yerde bırakmak niyetinde değilim. Tersine başladığımız işi tamamlayıncaya dek sürdürmek isterim. Eğer bu oda boş kalsa çıplak döşemesinden başka bir şey göremeyeceğim. Bu bakımdan yanılmış olacağım. Evimiz yalan olacak. Takmış olduğun şu perdelere bir bak Saxon. Komşular perdeleri görünce evin döşeli olduğu zemini taşıyorlar. Bu odada perdeler yalan söylüyor çünkü dışarıdan bakanlara bu oda eşya bulunduğu kanısını veriyor. Oysa doğru değil. Şu perdelerin doğruyu söylemesi için ne gerekirse yapacağım. Bert bir öneride bulundu. O odayı kiraya verebilirsin. Çünkü ev istasyon alanından uzak değil. İki sokak ötede de lokanta var. Sen deli misin? Kiracılarla uğraşmak için evlenmiyorum ben Saksonla. Eğer giderlerimizi karşılayamazsam biliyor musun ne yaparım? Lang Wharf'a giderim. Boynuma bir taş bağlarım. Bu iş burada biter diye bağırarak kendimi nehre atarım. Haklıyım değil mi Sakson? Sakson'un bütün ilkelerine aykırıydı bu. Ama benliğini okşuyordu. Bu yüzden sevgilisinin boynuna sarıldım. Öpmeden önce. Buyruk senin, Billy. Sen ne dersen doğrudur ve her zaman da doğru olacaktır dedi. Bert alaycı bir şekilde. Dinle bak, duyuyor musun dedi Mary. Sakson'u karı koca rolünde gör de ders al. Biri de Sakson'a sanırım dedi. Ben de bir karar vermeden önce sorunu da seninle birlikte inceleyeceğiz. Mary zafer kazanmış bir davranışla Bert'e döndü. Sen bunu dinle hele. Benimle evlenecek olan adam bir iş yapmadan önce bana danışmalıdır. Bert ateşe körükle gitmek için biri söz olsun diye söylüyor işte dedi. Onlar evlenmeden önce de böyle davranıyorlar. Mary küçümsemeyle burnunu çekti. Ben Sakson'un birinin burnuna kancayı taktığına eminim. İnan bana. Bak herkes duysun diye haykırarak söylüyorum. İnan ki ben de evleneceğim. Adamın burnuna kancayı takmak niyetindeyim. Eğer seviyorsan bunu yapmazsın dedi Sakson. Mary tam tersine daha iyi ya diye sözlerini ekledi. Bert yazgısına boyun eğer gibi bir tavır takındı. Üzüntülü bir görünüşü vardı ve bu üzüntü yapmacık değildi. Şimdi anlıyor musun Mary ile niye evlenmediğimizi dedi. Ben bir çeşit kızılderiliyim. Eğer karımın efendisi olamazsam kendimi gülünç duyarım. Mary, ben bir kızılderili kadını değilim karşılığını verdi. İnsanlık tümden yok olmuş olsa ve tek bir pis kızılderili kalmış olsa dünyada yine de evlenmem onunla. Ama o pis kızılderili sana hiç evlenme önerisi yapmadı ki daha. Yaparsa eğer ne cevap vereceğimi bilir de ondan. Konuşmayı daha hoş konulara kaydırmak isteyen Sakson birdenbire aklına bir şey gelmiş gibi ellerini çırptı. Ay ben büsbütün unuttum, size gösterecektim. Para çantasından 24 ayar küçük bir altın yüzüğü çıkarıp elden ele geçirtti. Annemin alyansı bu. Bir madalyon içinde boynunda taşıdım hep. Öksüzler yurdunda onu almak için öylesine ağladım ki müdüre onu bana armağan etti. Gelecek salı günü onu parmağımda taşıyacağımı düşünüyorum da. Bak ne yazıyor içinde Billy. C'den D'ye 1879. Yani Carlton'dan D'siye. Carlton babamın küçük adıydı. Bu yüzüğe bizim adlarımızın da baş harflerini yazdırman gerek. Mary hem sabırsız hem de mutluydu. Çok güzel olur. V'den S'ye 1907. Billy bir an düşündü. Hayır olmaz çünkü ben vermiyorum bu halkayı Sakson'a. Ben söyleyeyim ne yazdıracağını dedi Sakson. V ve S harflerini kazıtırsın. Billy kafasını salladı. O da olmadı dedi. S ve V olmalı çünkü sen benim için her zaman başta gelirsin. Belki doğru ama benim için de sen başta gelirsin sevgilim. Bu yüzden V ve S olması için direniyorum. Mary Bert'e döndü. Görüyor musun dedi. Daha şimdiden canının istediğini yapmaya, burnuna kanca takmaya başladı. Sakson gücendi bu söze. Direnmedi artık. Sen nasıl istersen öyle olsun Billy dedi. Billy nişanlısını kucakladı. Bu konuyu birlikte tartışırız daha sanırım. 14. Sarah'ın dünya görüşü tutucuydu. Daha kötüsü balayında ve ilk çocuğunun doğumunda bir lurlaşmış ve o günden bu yana davranışlarında katılaşmıştı. Bir kalıpta donmuş alçı gibi Sarah'ın kalıbı çocukken öğrendiği peşin yargılardan, kavramlardan ve yaşadığı evde egemen olan anlayıştan oluşmuştu. Alışkanlıklarına öylesine bağlıydı ki gündelik uğraşlarında en küçük bir değişiklik olsa devrim boyutları kazanırdı gözünde. Tom birçok kez yaşamıştı bu bunalımları. Özellikle evden taşınmalardı. 3 kez ev değiştirmişlerdi. Üçüncüsünde öylesine yılmıştı ki artık bir daha evden taşınmayı göze almadı. Sakson bu yüzden son dakikaya dek erteledi yakında evleneceğini bildirmeyi. Çıngığa çıkacağını biliyordu. Çıktı da. Sarah, Sakson'un her hafta eve verdiği $4 keserince kendisinin ve çocuklarının durumunun yıkım olacağını yürekler acısı bir tablo halinde gösterdikten, en kötümser olasılıkları tükettikten sonra alaycı alaycı gülmeye başladı. Demek profesyonel boksör ha? Bir sokak serserisi yani, bir şamar oğlanı. Anan sağ olsaydı da Billy Roberts gibi bir haytayla düşüp kalktığını görseydi ne derdi bilmem. Herifin adı bile aynasız. Anan öyle kibar bir kadındı ki Billy adını taşıyan bir adamla hısımlığa dünyada katlanamazdı. Sana yalnızca şunu söyleyeyim ki onunla evlenirsen ipek çoraplara ve üst üste 3 çift ayakkabıya artık son vermiş olursun. Çok geçmez 2 çifte 25 sente pamuklu çoraplar ve eski pabuçlarla gezersin ve buna bile şükredersin. Saxon korumlu bir davranışla başını dikti. Bu konuda hiç korkum yok karşılığını verdi. Billy bana her çeşit ayakkabıyı alabilir. Aklın hiçbir şeye ermiyor, atıp tutuyorsun. Sara acı, uyumsuz bir kahkaha attı. Dur bakalım, çocuklar dünyaya gelsin hele, görürüz. Bugünkü günde bir aile hızla kalabalıklaşır ama ücretler aynı hızla artmaz. Ama biz çocuk yapmayacağız ki, yani hemen yapmayacağız. Elbette eşyaların borcunun bitmesini bekleyeceğiz. Sizin kuşak bu işleri iyi biliyor demek. Bizim zamanımızda genç kızlar çok namusluydu. Bu gibi iğrenç konuları bilmezlerdi. İğrenç mi? Kim? Bebekler mi? Bebekler elbet. Bebeklerin iğrenç olduklarını ilk kez senden duyuyorum. Öyleyse Sara, sen ki 5 çocuk doğurdun, epey iğrenç oldun demek. Billy ile ben senin yarın kadar da iğrenç olmamaya kararlıyız. Yalnızca 2 çocuğumuz olacak bizim. Bir oğlan bir kız. Tom gülmesini tutamadı. Ama evde barışı korumak için yüzünü kahve fincanının ardında gizledi. Sara bu yönden bir saldırı karşısında sarsılmakla birlikte kendini çabuk toparladı. Çünkü kendisi de ustaydı bu gibi taktiklerde. Hemen yeni bir doğrultuda saldırıya geçti. Ya böyle birdenbire acele evlenmeye ne buyurulur? Kuşku uyandıran bir durum. Gözüme baksana sen benim. Şimdiki genç kadınlar hayasız. Pazarları dansa gitmenin filan falanın sonu bu işti. Şimdiki genç kadınlar hayvan sürüleri gibi yaşıyorlar. Hiç böyle ahlaksızlık görmedim ömrümde. Saxon'un yüzü öfkeden bembeyaz olmuştu. Ama Sara suçlamalarını sürdürürken Tom ustaca yaptığı kaş göz işaretiyle barışı korumakta kendisine yardımcı olması için kız kardeşine yalvarıyordu. İkisi odada yalnız kalınca "Bunu da atlattık Saxon'cum," dedi onu avutmak için. "Sara'yla tartışmak yararsız. Bill Roberts iyi bir çocuk. Onun hakkında çok şey bilirim. Onunla evlenmekten övünç duyabilirsin. Mutlu olacağından eminim." Sesi kısıldı, yüzünde derin bir yorgunluk ve ani bir yaşlılık anlatımı belirdi. Sonra kaygılı bir tavırla devam etti. "Sara'nın örneği senin için uyarı olsun. Homurdanma sakın. Ne istersen yap ama homurdanma. Çenen hiç durmadan işlemesin. Bırak arada bir o da bir iki söz söylesin. Bu kadının beni sevdiğini düşünebiliyor musun? Ona sorarsan evet der. Senin için önemli olan nokta kocanı sevmektir. Ama Allah aşkına sevdiğini duyur. Belli et ona. Böyle davranırsan aşağı yukarı her istediğini yaptırabilirsin. Bir kez serbest bırak onu canının istediğini yapmakta. O da bütün geçici heveslerine katlanır. Ancak onu sevmeye devam et. Düşüncelerine değer ver. O aptal değil. O zaman anlaşırsınız. Sara yüzünden her an yanlış bir şey yapma korkusuyla yaşarım ben. Ama sevgisiyle beni doğru iş görmeye itmesini bin kez yeğe tutarım. Saxon'un gözleri sevgi yaşlarıyla dolu dolu oldu. Gülümseyerek öğüdünü tutacağım Tom dedi. Üstelik Billy'nin beni sevmesi ve bu sevgiyi sürdürmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Böylece istediğim şeyi yaptırmak için onu tavlamana gerek kalmayacak. Beni sevdiği için sözümü dinleyecek. Anlatabiliyor muyum? Çok doğru düşünce Saxon. Uygulayabilirsen davayı kazanırsın. Az sonra Saxon şapkasını giyip çamaşırhaneye doğru yola çıktı. Sokağın köşesinde Tom kendisini bekliyordu. Tereddütlü bir telaşla. ''Bak Saxon'' dedi. ''Sara hakkında söylediklerimi ona karşı dürüst olmadığım anlamını anlama.'' ''İyi bir kadındır o. Sadıktır da. Yaşantısı ise rahat olmaktan uzaktır. Ona dil uzatmaktansa dilimi kesmeyi yeğlerim.'' ''Bu dünyada herkesin bir derdi olduğunu biliyorum. Ama yoksulluk maskaralıktır, öyle değil mi? Cehennem hayatı yaşarsın yoksulsan. Sen bana karşı öyle iyi davrandın ki Tom, bunu hiçbir zaman unutamam. Sara'nın da iyi niyetli olduğunu bilirim. Elinden geleni yapıyor. Abi çekingen bir tavırla. Sana bir düğün hediyesi alamayacağım dedi. Sara kesinlikle razı olmuyor. Biz evlenirken ötekilerin hiçbir armağan vermediklerini öne sürüyor. Ama ben sana bir şey vereceğim. Bir sürpriz bu. Ne kadar düşünsen bulamazsın. Sakson sessizce bekliyordu. Evleneceğini bana bildirdiğin zaman rastlantıyla aklıma geldi. Kardeşim George'a yazdım. Senin için istedim. O da hemen yolladı. Neme gerek doğrusu. Sana önceden söylemedim çünkü satıp satmadığını bilmiyordum. Gümüş mahmuzları satmıştı. Herhalde paraya gereksinimi vardı da onda. Sözünü ettiğim şeyi doğru atölyeye gönderttim. Sarayı kışkırtmak istemiyordum çünkü. Dün akşam da gizlice eve getirip odunlukta sakladım.
Ayrım sonu.